Merhabalar efendim, Erkam Radyo'ya hoş geldiniz. Medyaokur yazarlığı programında sizlerle birlikteyiz. Ben İbrahim Özkayoğlu. Her hafta olduğu gibi kıymetli Lütfü Aslan abimizle birlikte Türkiye'den ve dünyadan öne çıkan gelişmelerin medya arka planına bakmaya çalışacağız. Lütfü abi hoş geldiniz.
Hoş bulduk İbrahim'cim. Hayırlı programlar diliyorum.
Sağ olun, teşekkür ederiz. Tabii Türkiye iç siyasette de hareketli bir hafta geçirdi. Ama küresel ölçekte baktığımızda Brüksel'deki Dışişleri Bakanlığı, NATO Dışişleri Bakanları Zirvesi, aynı zamanda AB Liderler Zirvesi'nden çıkan sonuçlar, Türkiye'yi ilgilendiren oldukça detaylı birçok haber var. Dilerseniz hemen başlayalım yorumlamaya haberlerimizi. Tabii bu hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'nin yeniden genel başkanı seçildiği 7. olan büyük kongre gerçekleşti. Bu konuşma yaklaşık 1 saat 45 dakika süren bir konuşmaydı ve uzun zamandan beri de aslında çok önemli bir konuşma olacağı yönünde ciddi veriler geliyordu. Beklentiler karşıladı mı karşılamadı mı tartışılır ama Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle ekonomi konusunda verdiği mesajların ön plana çıktığını görüyoruz. Daha önce açıkladığı insan hakları eylem planı ile birlikte yeni anayasa, sivil anayasa tartışmalarının yine kongre gündemine damga vurduğunu görüyoruz. Artı olarak da söyleyebileceğimiz bir nokta daha var. Bu Cumhuriyet İttifakı'nın ne olacağı, yani 2023 seçimlerine ulaşır mı ulaşmaz mı, henüz 2 yıllık bir süreç, dolayısıyla siyasi partiler acaba yeniden pozisyon alır mı tartışmaların üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhur İttifakı'nın 2023'ün zafer yılı olacağını, 2023 yılının Cumhur İttifakı için zafer yılı olacağını söyledi ve Cumhur İttifakı'nın da 15 Temmuz gecesi kurulduğunu söyledi. Sizin yorumlarınız neler olur? Kongre, genel bakış.
Yani manifesto olacaktı aslında bir. Hani manifesto da çok böyle sevdiğimiz bir kelime değil ama komünist manifestoyu hatırlarız hep manifesto deyince. Böyle bir 2023 konuşması olacaktı ama ben doğrusu bir hafta önce işte özellikle Devlet Bahçeli'nin çıkıp böyle bizim Cumhur İttifakı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır şeklindeki, hani 2 sene önceden işte AK Parti'nin adayı bile yani en azından pratik anlamda belli olmadığı bir süreçte böyle bir oyunun kuralını koyup hakikaten işi 2 sene sonrasında belki hani çok kimse beklentiye kapılmasın. Bunu biz böyle bu şekilde yani hem Cumhur İttifakı olarak hem de Devlet Bahçeli'ye atfedilen bir takım roller de vardır. Yani işte böyle derin Türkiye'nin işte temsilcisi tarzında. Şimdi böyle bir hava içerisinde ben aslında Tayyip Erdoğan Bey'in yani Cumhurbaşkanımızın hazırladığı konuşmanın dışında bir konuşma yaptığını düşünüyorum doğrusu. Yani esas o manifesto tarzındaki ifadeler biraz sanki şey oldu. Hani 2023'ü değil artık 2024'ü hedeflemek. Zaten 2024 ifadesi de geçti evet. Konuşma sırasında. Yani 2023 tamam şimdi yani bir şekilde halledeceğiz onu, öyle gözüküyor. Sonrasına bakalım tarzında daha farklı bir yorumu olmuş olabilir diye düşünüyoruz. Şimdi tabii esas burada belki konuşulması gereken bu kabine değişikliği ile ilgili bir takım şeyler var. Onun yanında bu MKYK'nın ve özellikle seçilen kadroların 2023 seçimlerine taşıyacak olması var. Yani buralardan bakıldığı zaman kongre zaten kendi başına önemli bir konuydu. Yani daha doğrusu önemli bir gündemdi. Ona istinaden de biraz daha hani böyle zahirde konuşmayla çıkan görüntüden daha ziyade o altta hangi kadroların kime nereye yerleştirildiği noktasındaki bence çalışma daha önemliydi. O biraz sanki vakit aldı gibi geliyor veya esas gündemi o teşkil etti gibi geliyor bana. Doğrusu.
Evet, tabii Türkiye iç siyaseti, siyasi partiler 2023 için hazırlıklarını yaparken tabii dünyada da ABD seçimleri sonrası hem Avrupa hem de aslında yani hem Atlantik hem Pasifik herkes pozisyon alma peşinde.
Belki ona geçmeden önce İbrahim'cim şunu da söylemek lazım. Tabii şimdi bu HDP'nin kapatılma sürecinin ne getireceğini hiç kimse daha kestiremiyor. Çünkü yüksek mahkemenin de nasıl bir karar vereceğine dair orada çok bir netlik yok. Birincisi bu. İkincisi HDP'nin nasıl bir pozisyon alacağı, kendi sineyi millete dönebilir, istifa edebilirler. Şimdi milletvekillikleri düştüğü andan itibaren belki ara seçim söz konusu olacak değil mi? Ara seçimi genel seçime döndürme ihtimali de olabilir. Bir bakarsın Kasım'da seçim konuşuyor da olabiliriz yani bir müddet sonra.
Evet, yani şimdi karşı aslında yani siyaset içerisinde de böyle karşı karşı hamleler gibi de okuyabiliriz süreci belki. Yani bir tarafta İstanbul Sözleşmesi, bir tarafta HDP kapatılma davası konuşulurken diğer tarafta tabii insan hakları eylem planı noktasında çok ciddi adımlar atıldığını ve kapsamlı bir şey olduğunu görüyoruz. Ekonomi reform paketi de aynı şekilde Türkiye'yi daha demokratik, daha özgür bir görünüme kavuşması açısından önemli adımlar. Herhalde bu karşı kutuplar sanırım zaman zaman karşı karşıya gelecek. Yani siyasetin nabzı biraz daha yükselecek önümüzdeki günlerde.
Ya bu İstanbul Sözleşmesi işte bir takım efendim şeyle ilgili Merkez Bankası Başkanı ile ilgili o görevden alma. Yani bunlar biraz sanki zamanın hızlandırılması gibi de geliyor bana.
Evet.
Oralarda bilemiyoruz neler olur.
Yani medyanın isterseniz rolünü de biraz bakalım yani. Burada konuşalım. Medya Okur yazarlığı programındayız. Yani bütün bu süreçlerde o ben üretilen gazetelerde, televizyonlarda üretilen işlerin çok nitelikli, çok detaylı değil de daha da yüzeysel geçtiğini aslında bu süreçleri okumakta daha çok geleneksel medyanın zorlandığını düşünüyorum. Sosyal medyada daha parlak öngörüler, daha nasıl diyeyim zeki analizler görebiliyoruz değil mi?
Enerji oraya kaydı İbrahim'ciğim. Yani açık ve net bir şekilde onu görmek lazım. Enerji resmen o sosyal medyaya kaydı şu anda. Hem dediğin o parlak beyinler hem işte efendim o nitelikli analizler hepsini orada görüyoruz. Bir ikincisi sonuçta hani insan vurduğu yerden ses gelmesini ister. Yani geleneksel medyada çok böyle bir artık şey yok. Yani gazete satılmıyor, televizyonlar izlenmiyor. Dolayısıyla orada belki işte birbirini hani ağırlayan bir zevat var. Öyle diyebiliriz yani. Şimdi illa bir mesela akşam bir açık oturum olur. Onun sabah herhangi bir habere ya da sosyal medyaya konu olması için birisinin bağırıp çağırması gerekiyor.
Evet.
Veya birbirlerine girmeleri gerekiyor.
Evet.
Böyle bir haleti ruhiye var. Dolayısıyla dediğin gibi yani sosyal medyaya kaydı o enerji. Birincisi bu. İkincisi de bu süreci okumak noktasındaki nitelikli analizler de genellikle biraz daha ne diyelim muhalif kimselerden çıkınca onları da yok saymak gibi bir tavır da şu anda en başat tavırlardan bir tanesi olunca dolayısıyla böyle bir şey yok yani bir insanla ilgili şöyle bakılıyor şimdi bu ne söyler yani sonunu düşünüp insanları ekrana çıkartmak gibi bir tavır eğilim olunca ortada okuryazarlığa gerek kalmayan bir şey çıkıyor.
Evet,
yani
aslında net bir tablo var. Tabii gazetecileri de görüyorum yani benim Twitter'dan özellikle takip ettiğim gazetecileri de görüyorum. Ya Twitter için ürettikleri içerikler, dijital için ürettikleri içeriklere daha özen gösteriyorlar sanki.
Evet.
Aynı şeyi özveriyi sanki kendi kuruluşları, basın kuruluşları, çalıştıkları kuruluşlar için göstermiyorlar gibi. Ya da oranın kuralları farklı diyerek belki de hani o Twitter'ın sunduğu her şeyi daha rahat ifade edebilme imkanını mı kullanıyorlar bilemiyorum.
Mesela
açıkçası.
Şey önemli örneklerden bir tanesi Ayasofya Camii baş imamı Boynu Kalın hocamız. Şimdi orada ciddi bir tweetlerine beğeniler geliyor değil mi? Acayip bir böyle arkasında bir kitle var. Ondan sonra işte efendim her attığı tweette belki bir ortalık sallanıyor. İşte efendim çıktı işte iktidar partisi yetkililerinden de bir tanesi bu kadın meselesinde bir çıkış yaptı. Sonra başka bir yetkili uyarıyorum kardeşhane diye bir çıkış yaptı. Ben doğrusu biz bunu Hasan Kamil Yılmaz hocamızla da konuştuk. Yani bir din gönüllüsünün, din görevlisi demiyoruz, din gönüllüsünün böyle ortaya koydukları işte efendim ve kendisi de eğer yetkin bir insansa ki biliyoruz İslam hukuku profesörü. Yani bunları açıklamasının çok bir mahsuru olmayacağını, velev ki bu siyaset bile olsa sonuçta kendi fikri olduğu şeklinde bir daha hazımlı bir yaklaşımın iyi olacağını doğrusu düşünüyoruz ve bunu böyle de söyledik zaten. Fakat şimdi işin medya okuryazarlığı kısmından bakıyorum birazcık. Yani burada hakikaten başka bir oyun da olabilir mi diye de aklıma gelmiyor değil. Nasıl? Şimdi Boynu Kalın hocamızın ne diyelim söylemleri çerçevesinde söylem üreten başka hocalarımız da var. İşte Nurettin Yıldız hocamız, İhsan Şenacak hocamız, efendim işte Başka bir takım isimler. Bunların da aşağı yukarı attıkları tweetler, yani Mehmet Emin Yıldırım, yani onların da geniş ve uzun zamandır devam ede geldikleri bir mecra Twitter. Bakıyorsunuz işte 3000, en fazla 5000'dir yani. 6000, 7000 falan oralara, ya yani 10.000'e çıkan çok çok az. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Acaba
beğeni diyor, açısından söylüyorsunuz,
evet, beğeni
değil mi?
Açısından
tweetlerini beğeniler.
Hayır,
evet.
Hayır, şey artık şimdi Twitter'ın şeyi oldu. Siz söyleyin, reytingi oldu yani, reyting ölçüsü. Beğeni, aldığı beğeni sayısı yani. Bir şey daha var. Sen uzun yıllar Twitter'da bulundun. Yani bu mecraların az çok şeyini bilirsin. Algoritmasından haberin vardır. Yani durdukça orada biraz da tanınıyorsunuz, biliniyorsunuz. Zaman geçmesi gerekiyor üzerinden, değil mi? Şimdi bir anda yani 3-5 ay içerisinde böyle bir Twitter fenomeninin parlaması ve aldığı her tweetin 10.000'leri geçen beğeniler alması bana bir yerde bir soru işareti var mı acaba? Bunu bir takım mihraklar hocanın da haberi olmadan acaba destekliyor mu? Hocayı bu manada parlatıp bir tür böyle hani işte bu özellikle Twitter mecrasındaki yani oy atma yeri olsa %70'le iktidara gelecek bir partinin efendim destekçilerinin çok olduğu bir mecrada bu tür bir destek aslında mevcut iktidarı zor duruma düşürmek için bir efendim paravan mı olabilir? Veya bu manada böyle şişiriyorlar mı, patlatıyorlar mı, bir şekilde yaldızlıyorlar mı gibi. Hani buna eskiler şey derlerdi, daha doğrusu medya okuryazarında şeytanın gör dediği, biz Allah'a sığınırız şeytandan, melun şeytandan. Fakat böyle bir soru işaretini bir koyayım şuraya. Bunu da sırf kardeşlik ve uyarı vazifesi olarak yapmış olayım.
Bunu aslında yani şimdi çok fazla örnek vermeden söyleyelim ama gördük, yaşadık. Yani 17-25 Aralık sürecinde de çok net bir şekilde görmüştük. 15 Temmuz sürecinde de gördük. Tabii hadise Boynukalı'nın meselesinin ötesinde bir şey söylüyorsunuz bence siz. Yani burada bir sistemli bir sosyal medya üzerinde sistemli bir çalışma ve tartışılması gereken, aslında taşlanması, tırnak içerisinde taşlanmasını istedikleri içerikleri çok daha ön plana çıkması için retweet desteği, fav desteği.
Tam onu kastediyorum işte. Hı-hı. Evet. Ya bunları sen zaten yapıldığını onlarca örnekte görmüşsündür. Dolayısıyla böyle hakikaten yani içimizi ferahlatan, böyle gönlümüze ya ne kadar güzel, ya acaba bunu, ya bu mecrada bunu bu kadar ne kadar güzel destekliyorlar tarzında düşünürken, yani bir anda böyle acaba diyorum bununla ilgili, yani özellikle içeriye bakarak da söylüyorum bunu yani. Yani biraz böyle hafif hani o ana akım İslam, İslami algının anlayışın dışına çıksa diyeceğim ki ha, bu buradan bir heterodoksiye doğru bir gidiş var, o yüzden destekleniyor. Hafif bir sapkınlık var. Ha, oradan dolayı bunun efendim, ama bunun bu şekilde efendim böyle bir mecrada, ne olduğunu bildiğimiz bir mecrada böyle bir efendim desteğinin olmasının iki anlamı var. Bir, abi Türkiye çok iyi yerlere gidiyor. Elhamdülillah. Evet. Hakikaten oturalım şükredelim. Gerçekten. İki, eğer biz bunu sadece başka verilerle destekleyemiyorsak, böyle Türkiye'nin çok iyi yerlere gittiğine dair özellikle dini algı anlayış, ki Z kuşağı raporu yayınlandı, ondan da bahsedeceksin değil mi,
evet,
şimdi?
Evet.
Orada da mesela bir konuşacaklarımız var. Eğer öyle bir şeyi düşünmüyorsak, hani tek çiçekte baharın gelmediğine inanıyorsak, o zaman diyeceğiz ki ya burada bir Çapanoğlu var.
Mutlaka. Ya zaten medya okuryazarlığı, aslında dijital medya okuryazarlığı aslında biraz da tam olarak bu. Önümüzdeki günlerde hem o paylaşılan içeriklerin, yani hesaptan paylaşılan içeriklerin seyrini de daha dikkatli gözle takip edelim. Biz de.
Edelim.
Evet, detaylara da bakalım. Brüksel'de bu hafta NATO Dışişleri toplantısı yapıldı. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken la bir görüşme yaptı ve bu görüşmenin yapıcı bir ortamda gerçekleştiğini söyledi Çavuşoğlu. Fakat anlaşmazlık olan temel mesele bu. S-400 meselesiyle ciddi bir ihtilaf olduğu görülüyor. Çavuşoğlu da dedi ki S-400'lerin satın alındığını ve bu işin bittiğini bir kere daha söyledik dedi. Amerika Birleşik Devletleri'ne bunun peşini bırakacak gibi görünmüyor. Yani bu S-400'lerden bir an önce elimizden çıkarmamız konusunda baskısı devam edecek. Bu arada tabii Biden'la ilgili de Amerikan medyasında bu hafta tabii çok enteresan şeyler vardı. Bir takım dedikodular diyebiliriz tırnak içerisinde. Hafta başında biliyorsunuz uçağa binerken
tavuk siparişi mi verilmiş?
Yani oraya doğru gidiyor gibi sanki. Ben de şaşırdım. Hani bu ölçüde bir sıkıntı olduğuna dair herhangi bir bilgim yoktu. Biliyorsunuz hafta başında uçağa binerken bir sendeleme meselesi.
Rüzgardan dediler.
Rüzgardan dediler.
O daha kötü aslında.
Artık neyin rüzgarı olduğu da tabii tartışılır. Fakat bir de tabii ilk yapacağı basın toplantısı, yani Biden'ın soru alıp da ilk yapacağı basın toplantısı için daha önce prova yapıldığı, fakat bu provalara rağmen Biden'ın bu işin altından kalkamadığı, soruları aldıktan sonra hangi gazeteciye hitap edeceği konusunda bir unutkanlık yaşaması. Yani evet, onu bir unutkanlık mı diyeceğiz, ne diyeceğiz, nereye bağlayacağım, şuraya bağlayacağım. Hani ya Biden aslında gerçek başkan değil miydi? Çok hani aslında Harris mi aslında hazırlanıyor şeklinde bir takım biliyorsunuz şey de vardı.
Yok, şimdi iddialar. Ben ona şöyle yorum yapıyorum İbrahim'ciğim. Biden açısından bakıyorum. Şimdi mesela şey yaparsınız ya, bir zirveye çıkarsınız. Şimdi hayatına bakın Biden'ın. Adamın bütün efendim mücadelesi aslında bu bir numara içinmiş. Yani yıllarca şey yapmış, işte başkan yardımcılığı yapmış. Hep böyle ofisin etrafında dolaşmış. Şimdi siez dolaşıyorsunuz. 78 yaşınızda en son artık ben buradayım diyorsunuz. İçeri giriyorsunuz ve o andan sonra pil bitiyor.
Evet.
Bir kere ben bunu böyle değerlendiriyorum. Bu yani 78 yaş kolay değil yani. Bir de çok kolay geçen de bir ömrü olmamış yani. Çocuğu vefat etmiş, işte efendim sıkıntılı zamanlar geçirmiş, psikolojik tedavi almış falan. İkincisi genel efkar umumiyesi, özellikle derin Amerika dediğimiz, bu demokratların temsil ettiği, bu biraz daha şimdi Amerikan dış politikasını şekillendiren irade, Biden'ın ne olduğu çok önemli değildi o. Yani orada Harris efendim meselesi de değil. Harris seçimi bence Hispaniklerin, işte biraz daha o azınlıkların özellikle oyun almak için yapılmış bir şeydi. Dert neydi biliyor musun, bütün dert? Trump'ın gitmesiydi yani. Kim gelirse gelsin, hiç kimse bundan daha kötü olamaz mantığındaydılar. Hakikaten onu gönderdi ya, Trump'ı. Şimdi ya gitsin de biz bakalım işimize noktasına geldiler. İşte işte çıktı şimdi başlarına. Yani seçim, yani toplantıda soracağı muhabiri unutan bir efendim, işte merdiven çıkamayan bir efendim şey.
Başkan. Evet, yani muhtemel sorular cevaplarla ilgili önüne bir defter koyuldu. Tabii şimdi Trump'ı da tabii ABD seçmeni gördüğü için, yani o amiyane tabirle dandun konuşan bir adamdı. Yani ona bir konuşma metni hazırlamak, işte belli bir sistematik içerisinde geç bunu insanlara anlat demek Trump'a çok söylenecek bir şey değil. Tam tersi Biden'da, yani her şey motomot olmasına rağmen gazetecileri unutan, hatta gazetecilerin salondan çıkarıldı, hani başka bir facia yaşanmasın aman deyip gazetecilerin salondan çıkarıldığı da söyleniyor. Tabii yani Amerika'nın o güçlü, iradeli duruşu,
İşte bir şeyin hani kemali aynı zamanda zevalinin başlangıcıdır. Bunlar hep zeval işaretleri. Kadir abi bize rahmet eylesin.
Eyvallah. Allah rahmet eylesin diyelim. İlk bölümün sonuna yaklaşırken Lütfü abi, Fransa'yı bahsedelim. Aslında ikinci bölümde daha detaylı konuşmak istiyorum sizinle. Fakat bu hafta tabii Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron France 5 kanalına bir röportaj verdi ve Türkiye'nin seçimlere müdahale edeceğini, Fransa'da gerçekleşecek seçimlere müdahale edeceğini söyledi. Bunun herhangi bir dayanağı yok, söylediği şeyin herhangi bir dayanağı yok. Yani kendi konuşmasının içerisinde sadece edebilir, ama işte bunu nasıl yapacak cevabı işte kamuoyumuzu etkileyebilir şeklinde bir şey söyledi. Bu France 5'te tabii hafta içi yaklaşık bir 4 saat süren bir de tartışma vardı. Çok uzun saatler.
Rol modelini de söylemiş değil mi Tayyip Bey'in? Yani
evet, onu da söyledi.
Şimdi bunlarla birlikte düşünüldüğü zaman gerçekten Macron'da bir Türkiye korkusu, özellikle Recep Tayyip Erdoğan korkusu olduğu çok açık ve net. Belki Türk seçmeni etkileyecektir gibi bir hani daha zayıf bir akıl yürütme de konuşulabilir. Ama bu bir bence kişisel bir korku ya. Yani
evet,
bunu Fransa bile anlamlandıramamış olabilir yani.
Evet, Sarkozy'nin açıklamaları da var. Kısa bir aranın ardından devam edelim istersen. Yeniden merhabalar. Erkam Radyo'da Medyaokur yazarlığı programındayız. Kıymetli Lütfü Aslan abimizin değerli yorumlarıyla devam ediyoruz. Lütfü abi, yani bu Macron'un röportajı verdiği gece, aynı zamanda Fransız televizyonlarında Türkiye'nin çok yoğun bir şekilde tartışıldığı bir haftaydı aslında. Yaklaşık 6-7 saat boyunca Fransa Trend Topic listesinde, Twitter Trend Topic listesinde Türkiye'li içerikler, 6 içerik, 7 içerik, bazı 8 içeriğe kadar çıktı. Yoğun bir şekilde, hatta yani Fransa'da yaşayan bazı Türk gazetecilerin attığı tweetlerden gördüğümüz kadarıyla, yani bu mesele neden bu kadar tartışılıyor ya kadar gitti. Yani Fransız halkı da kardeşim biz niye sabah akşam Türkiye'yi tartışıyoruz, Türkiye'yi konuşuyoruz dedi. Dediklerini gördük. Sarkozy de bir açıklama yaptı. Eski Cumhurbaşkanı, Avrupa Türkiye'ye karşı diplomaside gerçek bir ikiyüzlülük sergiledi. Türk halkını seviyorum. Türkler doğrudan konuşan, cesur, dürüst insanlar dedi. Bu tabii Macron'a yönelik bir eleştiri olarak da kabul edilebilir değil mi?
Yani tabii o kendi alanındaki siyasi çekişmenin belki neticesi. Çünkü Sarkozy'nin de yani ne tür bir bize tavır gösterdiğini biliyoruz yani. Hoş bizimkiler onun da ağzının payını vermişlerdi ama özellikle Ankara'ya inişini hatırlıyorsun değil mi?
Karşılanmamıştı.
Evet. Yani Ankara'da hem havalarında karşılanmaması hem daha sonra başbakanlık merdivenlerinde bir çıkışı vardı onun böyle başbakanımızın o dönemde duruşu. Şimdi Sarkozy'nin de sicili temiz değil yani onu söyleyeceğim. Ama şunu söylemek lazım belki. Doğu Akdeniz 1, Afrika 2. Yani buralarda bizim özellikle hem Afrika ülkelerini belki o anlamda hani uyandırmak mı diyeyim ona artık örgütlemek mi? Örgütlemekle ilgili çok somut veriler elimizde yok ama uyandırmak noktasında belki Afrika'daki mevcudiyetimizin belki getirmiş olduğu korku. Bir de tabii Doğu Akdeniz'deki bu çıkışımızın ortaya çıkartmış olduğu bir korku. Dahası bir de tabii zaten Türk mevcudiyetinin Fransa'daki belki ortaya çıkartmış olduğu korku. İşte İslamofobiyayla, yükselen ırkçılıkla beraber düşünüldüğü zaman bunlar bir yere, anlamlı bir yere oturtulabilir diyeceğim ama diyemiyorum. Hakikaten bu Macron'un sanki ve Macron'u yönlendiren üst iradenin ki onun bir aslında şey olduğunu biliyoruz. Yani biraz daha pro-İsrail, İsrail yanlısı bir efendim lobi olduğunu biliyoruz. Bence o lobinin özellikle hani medyaya servis ettiği bir gündem gibi düşünüyorum. Niye böyle bir Macron şeye girdi, tripe girdi? Bu da tam işte aslında seçimde Türk düşmanlığıyla veya Türkiye aleyhdarlığıyla aslında bir mevzi pozisyon kapma olabilir.
Evet tabii bu hafta ABD Liderler Zirvesi de vardı. AB Liderler Zirvesi bildirisinden bir cümle okuyacağım. Avrupa Birliği Türkiye ile kademeli, orantılı ve geri dönülebilir bir şekilde işbirliği geliştirmeye hazır açıklaması yapıldı AB Liderler Zirvesi'nden. Yine Macron'un da Türkiye'nin büyük bir ticaret ortağı ve yasa dışı göçe karşı kilit bir müttefik olduğunu belirterek diyalog kurmanın bir zorunluluk olduğunu da ifade ediyor. Yani son dönemdeki bu Avrupa Birliği Türkiye yakınlaşması, ya yani Doğu Akdeniz konusunda da mesela AB Liderler Zirvesi'nde önemli mesajlar geldi. Resmen çok net bir yeşil ışık görülüyor Türkiye'ye karşı.
Göçmenlerle ilgili bir anlaşmanın şu anda yenilenmesi söz konusu. Yani biz orada mesela ayak direr de almıyoruz, sizi salmıyoruz kardeşim veya bir şekilde kabul etmiyoruz tarzında bir noktaya gelsek o muhtemelen AB'yi zor duruma düşürecek. Belki bu peş peşe gelen pozitif mesajların böyle bir şey de olabilir yani. hemen o anlaşmayla ilgili bir pozisyon alma da olabilir.
Evet, New York Times'tan bir haberle devam edelim. Çin'in bu Uygur Türklere yönelik baskısı, yani bitmek bilmeyen ve her geçen gün daha ağırlaşan baskısı ile ilgili sivil tepkiler gelmeye devam ediyor. Özellikle uluslararası şirketlerden, dünyanın en önemli şirketlerinden Nike ve H&M ürünleri Çin'deki mağazalardan kaldırılıyor Lütfü abi. Bunlar
Doğu Türkistan'la ilgili.
Evet, Uygur Türkleri ve Doğu Türkistan'la ilgili Çin'in yaptığı baskılar sebebiyle şirketler artık biz sizden işte ham maddeyi almayacağız şeklinde açıklamalar yapıyorlar. Ve burada tabii New York Times'ın dikkat çektiği şeylerden bir tanesi de Çin'in de bunlara karşı bilgisayar korsanlarına Burberry, Adidas, Nike, New Balance gibi ünlü markaları Sincan'da yetiştirilen pamuğu almayı bırakacağını açıklamasının ardından Çin'in de bilgisayar korsanlarıyla bu büyük şirketlere baskı yaptığını söylüyoruz. Yani aslında hep şey konuşuyoruz, yani ulus devletler, işte dijital devler hani karşılaşması, fakat büyük küresel şirketlerin devletler üzerindeki baskılarının en azından etkilerini görebiliyoruz. Evet. Somut etkilerini görebiliyoruz.
Dün BBC'de bir haber vardı. Aralarında işte daha çok hani dijital içerik üretenler değil de işte fiziksel ürün ya da hizmetler sunan küresel şirketler toplanmışlar ve G7 ülkelerine bir çağrı yaparak teknolojik işbirliği, teknolojiye karşı nasıl bir yeni ortam, yani insan bunu nasıl algılar, bununla ilgili biz ortak ne yapabiliriz şeklinde bir çağrı yaptılar. Bir forum kuralım dediler ve bu forumun işte efendim ülkenin ya dünyanın gittiği o dijitalleşme aslında trendine katkı sağlaması istendi. Bana bu çok da bir tarafına ilginç geldi. Şimdi G7 bir tarafta da çok uluslu şirketler, yani bu ulus devletlerle işte efendim çok uluslu şirketler arasındaki, bunlar gittikçe dijitalleşiyorlar, arasındaki mücadelenin ilginç bir forumu gibi geldi bana. Yeni bir forum oluşturalım ve bu meseleler nereye gidiyor bir bakalım. Şimdi G7 en üst sanki şey gibiydi, Birleşmiş Milletler kadar önemli belki bir operasyonel bir kurul. Bir başka kurul çıkıyor, diyor ki gelin işbirliği yapalım sizinle. Yani biz de sizin kadar bu işin içerisindeyiz ve söz sahibiyiz tarzında bir hafif meydan okumada sanki orada hissediliyor.
Evet. Covid haberlerine de bakalım dilerseniz. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre dünya genelinde vaka sayısı 125 milyona ulaştı. Türkiye'de ise bu hafta vaka sayısının 3 milyonu geçtiği görülüyor. Son bir yıllık, bir yıl aşkın bir süre içerisinde. Uygulanan aşı sayılarına baktığımız zaman dünya genelinde 500 milyon kişiye aşı yapıldığı görülüyor. Türkiye'de rakamın 15 milyona yaklaştığını söyleyebiliriz Lütfü abi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları vardı bu hafta. Pfizer'ın BioNTech işbirliğiyle geliştirdiği COVID-19 aşısının toplam 1.4 milyon dozun Türkiye'ye ulaştığını duyurdu Sağlık Bakanı. Aynı zamanda bu Oxford ve Birleşik Krallık merkezli AstraZeneca'nın da yine belirtileri önlemede %79, ölümleri engellemede %100 başarı kazandığı haftanın öne çıkan haberlerinden biriydi. Avrupa'nın tabii birçok ülkesinde son günlerde vaka sayılarının çok ciddi arttığını görüyoruz. Buna Türkiye'de dahil bir üçüncü dalga endişesi var. Yeniden bu kısıtlamaların kaldırılması sonrası oluşan rehavet ortamının giderek yerini yine kısıtlamalara bırakabileceğini söylüyor. Bir yorumunuzu alacağım. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın yaptığı bir açıklama vardı. Tabii İngiltere şu an aşılama konusunda dünyanın en ileri ülkelerinden bir tanesi. Hem hız hem şey etki bakımından, yani bunlar artık bu işin önüne biz geçemeyeceğiz, en iyisi aşıyı yapalım diyerek çok ciddi bir mesai sergilediler. Johnson diyor ki aşılama programında kaydettiğimiz başarının arkasında açgözlülük ve kapitalizm var. Evet.
Çok güzel söylemiş. Çünkü hakikaten dökülüyorlardı yani. İşte biz sürü bağışıklığını elde edeceğiz diye bir yanlış stratejiyle yola çıkmışlardı. Başarının arkasında niye öyle bir şey var? Çünkü çok para kaptırdılar muhtemelen şirketlere.
Evet. Evet.
Dolayısıyla parasını verince de aldılar. Alınca da aşıyı yaptılar çok kolay bir şekilde. Onu kastediyor muhtemelen.
Evet, bu hafta yapılan bir araştırma vardı. Bu normalleşme adımları ile ilgili ne düşünüyorsunuz diye. Onun hemen kısaca sonuçlarını söyleyelim. Normalleşme adımları yanlış bir zamanda atılsa da toplumun ruh sağlığı adına gerekli olduğunu düşünüyorum diyenlerin oranı %71 çıkmış Lütfü abi. Okulların kademeli açılmasını doğru buluyorum diyenlerin oranı da %60 oranında çıkmış. Herhalde bu şeye gidiyor değil mi yani?
Ne olursa olsun artık yani. Yani bir şekilde normalleşmemiz gerekiyor, yaşamamız lazım noktasına gidiyor. Diğer türlü hakikaten şimdi şeyler de oluyor. Bireysel eylemler gibi gözüküyor ama İbrahim'cim, yani adam minibüsünü yakmaya çalışıyor. Bilmem, hani eskiden yazar kasa fırlatılırdı ya, bir yazar kasa fırlatılınca ülkenin hale gelmişti. Şimdi bu tür yani normalleşmeye dönmeyince bireysel tepkiler gibi gözüken işte grup tepkileri çıkacak ortaya. Bunlar da tabii muhtemelen şeyi, hoşnutsuzluğu artıracak yani.
Evet, dijital dünyanın devlerinin hani çok ciddi bir artış trendinde olduğunu görüyoruz. Hem ekonomik açıdan hem de sosyokültürel açıdan, yani toplumları etkilemesi açısından. Fakat herhalde bu aşı şirketleri, ilaç şirketleri de belki önümüzdeki yıllarda bu en çok kazananlar, en zenginler listesinde de herhalde yer alacak gibi gözüküyor. Şimdi yeni bu hafta tabii birçok araştırma...
Onu da belki araştırmak lazım, bir de şeyi de araştırmak lazım. Yani dijital, affedersiniz, bu aşı meselesi başladı, virüs dönemi başladığı andan itibaren bu dijital devlerin karlarını ne kadar arttırdıklarına bakmak lazım.
Tabii.
Ona bakıldığı zaman hadise bir şekilde anlaşılacaktır. Dolayısıyla bunun kim devam etmesini istiyorsa ona uygun da stratejiler geliştirecektir muhtemelen yani. Şimdi en son Bill Gates'in işte efendim stratosfere mi, artık atmosferin üst kabakalarından bir tanesine kireç tozu biz yayacağız açıklaması geldi mesela. Neymiş o, bilmem işte güneş ışınlarının zararlı etkilerini azaltmak için bir tür filtreymiş. Hadi bir tartışma daha koptu. Bunlar bize başka türlü bir efendim mikrop bulaştırmak için bunu yapıyorlar. Dolayısıyla bu salgın ortamının devam etmesini istiyorlar diye yorumlar da gelmeye başladı. Yani ortada ilaç şirketleriyle beraber, yani Bill Gates'in de özellikle uzun zamandır sağlık sektörüne olan ilgisi de dikkate alındığı zaman, yani bir ketempere var mıdır? Yine biz böyle işin şey tarafından bakalım, komplo tarafından bakalım ama böyle bir boyutta var yani, görmek lazım.
Evet, bu arada tabii hem insanlığın sağlığı bu virüsle tehdit altındayken tabii dijitalde de siber saldırılar, veri güvenliği meselesi, dijital faşizm dediğimiz hadise konuşulmaya, tartışılmaya devam ediliyor. Yani bu iş meseleye kafa yoranların sayısı her geçen gün daha artıyor. Bizim programımızda bunlardan biri, yani her hafta bu konuya girmeden edemiyoruz.
Siber zorbalık
dediğimiz hadise. Bakıyoruz şimdi, internetteki her 5 saldırıdan birinin kimliğimiz ve kişisel bilgilerimizin peşinde olduğu gözüküyor. 2020 yılında tespit edilen siber tehdit sayısı da %20 artış göstermiş durumda Lütfü abi. Hani artık burada bu, hani sosyal medyada bu bulunmamızın, yani gönüllü bir şekilde bulunmamızın getireceği, doğacağı sonuçlar artık ne zaman görülür veya burada nasıl pozisyon alınır? Bunları ciddi ciddi hem üniversitelerin, hem STK'ların, hem medyacıların aslında daha ciddi konuşması lazım. Çünkü burada hani ortaya verilerin, analizlerin konulması lazım ki ne tür önlemler veya ne tür pozisyonlar alınacağı konusunda kamuoyunun da aslında bir nebze bilgilendirilmesi de gerekiyor diye düşünüyorum.
Yani ben bence en önemli o noktada hani dijital okur yazarlık eğitimleri verilmesine gerektiren en önemli belki konulardan bir tanesi, yani çift kimliklerin, bir tür sanki dijital şizofreni diyorum ben ona, dijital şizofrenilerin artık ortadan kalkması gerektiği meselesi. Yani insanlar bunun böyle bir oyun, oyuncak, işte burada farklı kimliklerle bulunmanın sanki kendilerini meşrulaştıracağına dair bir efendim zan içerisinde, gerçek hayatta böyleyim, dijital hayatta böyleyim gibi farklı kimlikler sergilememesi gerekiyor. Belki bu bilincin öncelikle verilmesi gerekiyor. Bu noktada işte dijital medya okuryazarlığının ben önemli olduğunu düşünüyorum. Bir dönem medya okuryazarlığı biraz da AB etkisiyle bizde çok böyle öne çıkartılmıştı ama şimdi bunun dijital boyutunun çok daha ciddi bir şekilde özellikle Z kuşağı üzerinde yani ortaokul, lise öğrencileri üzerinde böyle eğitimler verilmesi gerekiyor.
Evet, bu hafta yayınlanan araştırmalardan bir tanesi de aslında yeni bir şeye tırnak içerisinde probleme aslında dikkat çekiyordu. Az önce sizin tanımladığınız şeye biliyorsunuz pandemi sonrasında ortaya çıkacak bir takım psikolojik problemleri hepsinin isimleri konuluyor. Bu hafta da mesela sahte benlik aslında sizin bahsettiğiniz şeye sahte benlik demişler ve bu bilimsel bir araştırma olarak yani yine ABD'de yapılan bir araştırmaydı yanlış hatırlamıyorsam özellikle çocuklar üzerinde. Yani sahte benlik şeyi işte yani bu konuya mesai dedik yani harcayanların, kafa yoranların, araştırma yapanların, düşünenlerin sayısı her geçen gün arttıkça belki hadisenin genelini daha net görebilme fırsatı bulacağız.
Hani böyle şeyler vardır, filmler vardır. İnsan normalde böyle çok munis, işte efendim gayet uyumlu bir hayat yaşarken mesela geceleri kurt adama dönüşür. Bunun evet. gibi ya. Şimdi bu da böyle bir şey var şu anda yani ve genelde kitlede böyle bir sıkıntı var. Yani normalde böyle çok efendi, nazik, gayet efendim munis, ilişkileri dengeli bir insan klavyenin başına oturunca, ekranı görünce böyle bir hani ya dişleri böyle keskinleşiyor. Ellerinde böyle bir efendim tırnaklar uzamaya başlıyor. Yani gözlerinde çakmak çakmak ifadeler başka birine dönüşüyor yani. Ya bunun işte engellenmesi lazım. Yani ekran hani şişede durduğu gibi durmuyor derler ya. Ekran da hakikaten böyle göründüğü kadar masum değil.
Evet Lütfü abi programın sonuna yaklaşırken tabii bugün yayınlanan bir Z kuşağı araştırması ile ilgili veriler de var. Biz yine bundan önceki haftalarda 2023 seçimleri için özellikle medya başta olmak üzere her şeyi şekillendiren bu Z kuşağını yani 2023 seçimlerinde aktif bir şekilde oy potansiyeliyle geldiğini söylemiştik. Şimdi bakalım rakamlara. Tabii Türk siyaseti için artık çok önemli bir potansiyele sahip olan bir kuşak olduğunu söyleyebiliriz Z kuşağın. Neden? Çünkü genç nüfusa sahip bir ülke Türkiye. 2000 yılında ve sonrasında doğanları ifade etmek için kullanılan bu Z kuşağı 2023'te toplamda 62 milyon 400 bin seçmenin oy kullanacağı düşünülüyor. Z kuşağı nüfusu 38 milyon 132 bin. Bu kuşakta 5 milyon 940 bin yaklaşık 6 milyon seçmen olduğu tespit edilmiş. Z kuşağının 2023'teki oy oranına baktığımız zaman Lütfü abi 11.8 yani Z kuşağı barajı geçmiş durumda şu anda. bir parti kursalar. 2006 yılında doğanları dikkate aldığımızda seçmen sayısı 5 milyon civarında. Kayıtlı seçmen oy potansiyeli bakımından %10. Oy kullanan seçmen potansiyeli açısından %11.8. Türk siyaset için önemli bir yere oturduğunu söyleyebiliriz Z kuşağının değil mi?
Diyemem ben kesinlikle.
Evet.
Bunların yani aslında bir tür kurgu olduğunu düşünüyorum. Niye? Çünkü Z kuşağının efendim bak gittikçe büyüyorlar. Bir gün gelecek devrim yapacaklar. En azından iktidarı yerinden edecekler şeklindeki efendim düşüncelerinin Frank'lerin tabiriyle wishful thinking olduğunu düşünüyorum. İbrahim'ciğim. Yani öyle olsun diye düşünüyorlar. Öyle olsun diye arzu ediyorlar aslında. Buradaki efendim işte senin barajı geçtiler dediğin kitlenin yani her konuda kendine özgü bir bak bireysel anlamda söylüyorum kendine özgü düşünceleri olduğunu ben böyle düşünüyorum ben böyle yapıyorum şeklindeki ortaya koymuş olduğu o bireysel bakış açısı son tahlilde nereye evrilecek biliyor musun? Türkiye'deki derin siyasi damarlara bunlar bölüşülecekler. Tek burada belki şey olabilir. Ya bunlardan hangisi çok daha yenilikçi? Hangisi daha böyle bakıldığı zaman pırıl pırıl parlıyor? Hangisi daha böyle efendim önde teknolojik bir takım işte efendim laflarla konuşuyor işte böyle çok daha bana hani hitap ediyor, gence hitap ediyor tarzında. Bunun böyle bir etkisi olduğunu İstanbul seçimlerinde gördük. Yani tıpkı Nixon'la Richard Kennedy arasındaki efendim mücadelede Kennedy'nin Nixon değildi ya. Kimdi? Johnson mıydı? Yani birisi tıraşlı bir şekilde çıkıyor televizyona. İlk televizyonda bu tür tartışmaların olduğu dönemlerde. Baby face, bebek yüzlü Kennedy çıkıp seçimi alıyor. Niye? Çünkü bir şey var yani. Genç kuşak var ve kendisinin orada temsil edilmesini istiyor. Bu noktada da bu tür bir etkinin olabileceğini düşünmekle beraber ben Türkiye'deki derin o siyasi damarlar, işte sağcı damar, muhafazakar damar, solcu damar, Kürtçü damar, buralara Z kuşağının yani oy potansiyeline göre ve biraz da yenilikçiliklerine göre dağılacağını doğrusu düşünüyorum. Doğrudan bir etkisi olur mu? Ondan çok emin değilim.
Yani tabii bunda süreç gösterecek bize ama yine de 6 milyon oy ve siyasi partiler muhtemelen bu Z kuşağının bu 6 milyon oyu için bir şeyler yapmak zorundalar.
Evet tabii. Ya tabii siyasi partilerin işi o. Onu hakikaten düşünecekler ama bize bu şekilde Z kuşağının siyasette şöyle bir etkisi olacak diye söyleyenler veya bunu gündeme getirenler aslında yani bir tarafından yani iktidarı göndermenin telaşı içerisinde. Bunu da görelim yani.
Peki Lütfü abi, ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim.
Haftaya yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.